Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatı selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Azar 1399, Hicri Kameri 28 Rebiyusani 1442 ve miladi 14 Aralık 2020 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, başlamak yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaşı ile Amerika Senatosu'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelişmiş silahlar satılmasının onaylanması üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım, yaşam anahtarları ve İslam'ı tanıyalım isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a karşı zalimce yaptırımların son bulması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, İranlılar 444 günden fazla süren dayatma savaşını bertaraf ettiler dedi. Komutan Selami, düşman İran'ın bilimsel gücünü hedef aldığını belirtti. Biden yönetimi Beyaz Saray'a girmeden önce İran aleyhinde açıklamada bulundu. Amerika'nın yaptırımlarına rağmen İran, Türkiye ticareti sürüyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a karşı zalimce yaptırımların son bulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün öğle saatlerinden sonra yerel ve yabancı gazeteciler ve basın mensuplarının katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasında İran hükümetinin zalimce yaptırımların son bulmasının gecikmesine izin vermeyeceğine temasla Amerika'da yeni hükümetin iktidara gelmesiyle durumunun değişeceğini ifade edip Amerika'nın şimdiki başkanı da kalsaydı yine durum değişecekti diye konuştu. İran hükümetinin tüm gücüyle nükleer anlaşmanın yok olmasına izin vermediğine dikkat çeken Ruhani, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın esas amacının nükleer anlaşmayı yok etmek olduğunu ancak başarısız olduğunu kaydetti. Nükleer anlaşmayı canlı tutmanın ve bölge istikrarı için işbirliğinin İran İslam Cumhuriyeti için oldukça önemli olduğunu belirten Ruhani, Trump'ın uluslararası arenada İran'a karşı başarılı olmamasının İran'ın başka ülkelerle işbirliği ve koordinasyonunu olduğunu kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya ve Çin dahil tüm ülkelerle ilişki peşinde olup Amerika ve komşular ile de iyi ilişki kurmak istediğini belirten Ruhani, sözlerinin devamında İranlı ünlü bilim insanı Şehit Mohsen Fahrizade suikastının Trump'ın uğursuz hükümetinin son günlerinde bölgeyi savaşa sürüklemek isteyenlerin işi olduğunu, ayrıca Siyonist rejimin Şehit Fahrizade suikastından esas amacının bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve Trump'ın hükümetinin sonunda savaş çıkarmak olduğunu vurguladı. Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şehit Fahrizade'nin kanının intikamını almayı kendi hakkı olarak gördüğünü ve uygun zaman ve mekanda bunu yapacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İranlıların omuz omuza 444 günden fazla süren dayatma savaşını bertaraf ettiklerini belirtti. İran milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca farklı savaşlarda birlik içinde direniş ve kudretlerini sergilediklerine dikkat çeken Bakan Zarif şöyle yazdı. Onurla dolu binlerce yıllık tarihimiz boyunca ırk, inanç ve ağız farklılıklarına bakmadan bütün İranlıların birlik içinde omuz omuza 444 günden fazla süren dayatma savaşını püskürttüler. Bakan Zarif, İran'ın insanlık medeniyetinde süregelen en kadim ülke olduğunun da altını çizdi.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanın İran'ın bilimsel gücü ve büyümesini hedef aldığını belirtti. Bugün Tahran'da katıldığı bir festivalde konuşan Komutan Selami, bugün düşmanların zalimce yaptırımları ile İran'ın ilaca erişimine engel olup İranlı bilim insanlarına suikast düzenlediğini işaretle, bilim alanında adım attığı için bir kişinin suikasta maruz kalmasının düşmanın İran'ın bilimsel gücünü hedef aldığı anlamına geldiğini belirtti. Tümgeneral Selami, Genetik Araştırma Merkezi'nin kurulmasının devre muhafızlarının önemli kazanımları arasında yer aldığını da sözlerine ekledi. Komutan Selami bugün düşmanların ilaç, gıda, su ve sağlık dahil her alanda kendileriyle savaşmakta olduğuna temasla, ancak çaba ve gayret ile düşmanların tehdidinin ilerleme ve büyüme fırsatına dönüştürülebileceğini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nin tanınmış bir teröriste destek vermesine yönelik en sert itirazı Almanya ve Fransa Büyükelçiliğine bildirildiğini açıkladı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nin tanınmış bir teröriste destek vermesine yönelik en sert itirazı Almanya ve Fransa Büyükelçilerine bildirildiğini açıkladı. Gazetecilerin Almanya ve Fransa Büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmaları ile ilgili sorularına cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade şöyle dedi. Avrupa Birliği tarafından yayımlanan müdahaleci açıklamaların ardından pazar günü Almanya ve Fransa Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Avrupalı büyükelçilerle görüşmelerde İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği ve iki üyesinin tanınmış bir teröriste ve bazı Avrupa ülkelerinin kendileri de itiraf ettikleri üzere Batılı casusluk servisleri ve Siyonist rejim casusluk örgütü ile işbirliği çerçevesinde İran milletine karşı güvenlik suçu işleyen teröristlere ve terör örgütlerine mali ve manevi desteklerine yönelik en sert itirazı bildirildi. Sözcü Hatipzade şöyle ekledi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Masası Başkanı Almanya ve Fransa Büyükelçileri ile görüşmede onlara Avrupa'nın hangi standartlara göre ateşli bomba yapım talimatını, sokak çatışmaları için plan yapmayı, İran İslam Cumhuriyeti nizamını devirmek üzere ecnebi devletler ve casusluk örgütleriyle işbirliği yapmayı ve silahlı suç işlemeye ortaklık etmeyi gazetecilik olarak adlandırdığını sordu. Sözcü Hatipzade, Avrupa'nın terörü kendi çıkarlarına göre iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayırması ve bu konudan kendi amaçları doğrultusunda yararlanmasının tarihi bir trajedi olduğunu belirterek şöyle dedi. Bazı Avrupa ülkelerinin yıllardır münafıklar terör örgütünden El Ahvaziye terör örgütüne kadar birçok terör örgütünün yuvası haline gelmiş olması utanç verici bir durumdur. Sözcü Hatipzade şöyle ekledi. Yıllardır Yemen topraklarına saldıran saldırganları kayıtsız şartsız destekleyen, bu uğurda ölümcül silahların ticaretinden kazanç sağlayan, bir milleti kıtlık ve insani facia ile karşı karşıya getiren ve toplu katliamına göz yuman ülkelerin insan hakları savunucusu konumunda olduklarını iddia etmeye hakkı yoktur. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell kaleme aldığı yazıda nükleer anlaşma dahil uluslararası konular, Joe Biden yönetiminin yaklaşımları, Rusya, Çin, Türkiye ve Libya hakkında değerlendirmelerde bulundu. Borel, Fransız Le Grand Continent gazetesinde kaleme aldığı yazıda Biden, Amerikan başkanlık seçimlerini kazanmasının çok taraflılığının güçlenmesine ilişkin ümitlerin artmasına yol açtığını, ancak Avrupa Birliği'nin bir mucize yaşanacağını beklememesi gerektiğini belirtti. İran ile imzalanan nükleer anlaşma hakkında ise Borel, Amerikan nükleer anlaşmaya dönmesi için bir yol bulmak gerektiğini vurguladı. İran'ın nükleer yükümlülüklerine bağlı kaldığına dikkat çeken Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi, nükleer anlaşmanın bir dönüm noktası olarak başarılı bir diplomasi sayıldığını kaydetti. Avrupa Birliği'nin Amerika'ya sunmak istediği önerilerden biri, Biden yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesi için bir yol bulma çabası ve İran'ın anlaşmaya tamamen bağlı kalacağının temin edilmesidir.
Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden'in ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, İran'ın iç işlerine karışarak Biden yönetiminin İran karşıtı tutumunu görücüye çıkardı. Sullivan, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran'da casusluk suçundan idam edilen Ruhullah Zam'ın infazına müdahale ederek bu idamın İran tarafından işlenen insan hakları ihlalinin bir diğeri olduğunu ileri sürdü. Biden'in ulusal güvenlik danışmanı tweetinde Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden, hükümetinin İran'da insan hakları karşıtı girişimler olarak niteledi, durum karşısında duracağını savundu. 2016 yılından tutuklanmasına kadar geçen süreçte ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı suç işlemek, geniş çapta yalan yaymak, yıkıma, yardımcı olmak, şehit kor general Kasım Süleyman'a dahil üst düzey komutanların hareketlerini ifşa etmek, ülkenin ekonomik sistemini bozmaya yardımcı olmak gibi suçlamalar Ruhullah Zam'a yöneltilmişti.
Amerika'nın tehditlerine rağmen İran petrol tankeri Venezuela'ya ulaştı. Sputnik'in haberine göre İran petrol tankeri Amerika'nın tehditlerine rağmen Venezuela kıyılarına ulaştı. Bloomberg'de İran Milli Petrol Firması'nın Venezuela'ya bir adet ham petrol taşıyan gemi gönderdiğini aktardı. İran, Venezuela'ya rafineri ve yakıt ikmali konusunda yardım ediyor. Amerika'nın tek taraflı yaptırımları Venezuela halkına yönelik baskının artmasına yol açarken, İran İslam Cumhuriyeti bu ülkeye yardımda bulunuyor. Şimdiye kadar İran defalarca Venezuela'ya petrol tankerini göndermiştir.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzengin'e Amerika'nın İran'ın petrol endüstrisine yönelik yaptırımlarına rağmen İran'ın petrol üretimi ve ihracatı hiçbir zaman durdurulmadı dedi. İran Petrol Bakanı Bijan Zengin'e bugün düzenlenen Güney Pars Enerji Sahası'nı geliştirme projesinin 11. etabının doğal gaz sondaj çalışmaları töreninde yaptığı konuşmada Amerika'nın İran'ın petrol endüstrisine yönelik yaptırımlarına rağmen İran'ın petrol üretimi ve ihracatı hiçbir zaman durdurulmadı dedi. Zengin'e yaptırımlar döneminde pes etmeyeceğimizi kanıtladık. Biz aktif ve dirençli olduğumuzu gösterdik. Amerika, COVID-19 salgını döneminde yaptırımları artırdı ancak halen çalışmaktayız ifadesini kullandı. Güney Pars'ın 11 ünitesinde hafriyat faaliyeti bugün Petrol Bakanı'nın katılımı ile düzenlenen törende başladı. Proje İranlı firmalar tarafından yürütülmektedir. Güney Pars sahasında İran'ın doğal gaz üretimi günlük bazında 700 milyon metreküp'e ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani son günlerde ülkenin petrol üretimine ilişkin yaptığı açıklamada 1400 yılında Hicri Şemsi takvimine göre günderek 2.3 milyon varil petrol üretip satacağız demişti.
İran Ticaret Odası Amerika'nın zalimce yaptırımlarına rağmen Türkiye ile ticaretin devam ettiğini belirtti. İran Ticaret Odası yaptığı açıklamada 2020 yılının başından Ekim ayının sonuna kadar İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye 795 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettiğini kaydetti. İran Ticaret Odası, Ekim ayında İran'ın Türkiye'ye yaklaşık 94 milyon dolar değerinde ihracat yaptığına işaretle, önceki aya ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla İran'ın Türkiye ihracatında bir azalmanın olmadığını bildirdi. Açıklamada İran ve Türkiye'nin toplam ticaretinin Amerika'nın zalimce yaptırımları ve koronavirüs salgınından dolayı bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği ürünler arasında plastik malzemeleri, bakır, çinko, gübre, alüminyum, değerli taşlar ve çok ocak yakıtları da yer almaktadır.
Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatları 4 İranlı firmanın korona aşısının üretimi üzerinde çalıştığını duyurdu. Sözcüleri bugün yaptığı açıklamada korona aşısının alımı için Sağlık Bakanlığı'nın döviz kaynakları ve yasal kararlara sahip olduğunu hatırlatırken yaptırımlar yüzünden alım için döviz transferinin geciktiğini belirtti. İran'ın Çin, Hindistan ve Rusya ile korona aşısı alımı için istişare halinde olduğuna işaret etti. Ancak yaptırımlar yüzünden korona aşısının alımı için döviz transferinin sorunla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Sağlık Bakanı Sözcüsü sözlerinin devamında 4 İranlı firmanın da korona aşısının üretimi için çalışmakta olduğunu, firmalardan birinin üretiminin klinik testlerine gelecek aydan itibaren başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadatlari bugüne kadar İran'da 1.115.770 kişinin koronavirüse yakalandığını, 823.231 kişinin ise iyileştiğini belirtti. Lari son 24 saatte 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 52.447'ye yükseldiğini, 823.231 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek vakalardan 5.711'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 823.231 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Sözcü Lari, ülkede şimdiye kadar 6.750.359 koronavirüs tanı testi gerçekleştirildi diye ekledi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı 72 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı ise 1 milyon 620 bini geçmiştir.
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde korona salgınının yeniden yayılması üzerinde bu ülkelerde yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Türkiye İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine muafiyetlerin kötüye kullanımının gönderilmesi konulu genelge gönderdi. Buna göre istisna kapsamındaki kişi muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacaktır. Muafiyet sebebi zaman veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak. Genelgede daha önce illere gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını teminiyle sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama hatırlatıldı. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti genel üzerinde de koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulaması başladı. Yeni kısıtlamalar çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nde alışveriş merkezleri, lokantalar ve kafeler gibi tüm merkezlerde kapanacaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde vatandaşlar sadece günde bir kez en fazla 3 saat kendi işlerini yapmak ve ihtiyaçlarını gidermek için evlerinden dışarı çıkabilirler. Azerbaycan'da kısıtlamaların 5 hafta süreceği bildiriliyor. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının günlük bazında yaklaşık 50 kişi yükseldiğini duyurdu. Ülkede toplam korona vaka sayısı 200 bine ve korona kaynaklı ölüm sayısı 1922 kişiye yükselmiştir.
Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist CG yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandığını duyurdu. Suriye'den Türkiye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu CG Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan şehit Çavuş Murat Özeker hudut karakolu sorumluluk sahasında yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şüphelinin Fransız uyrukları bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içinde yer aldığı belirtildi. Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şüpheli Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Washington Post gazetesi Amerikan Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına gerçekleştirilen siber saldırının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hackerlerin olduğunu öne sürmüştü. Rusya Büyükelçiliği bu iddiaları yalanladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada yabancı bir hükümetin siber saldırıda bulunduğu ifade edildi. Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve İnformasyon İdaresi'nin sistemlerine yapılan saldırıda belgelerin de sızdırıldığı iddia ediliyor. Washington Post gazetesi söz konusu saldırının ardında Rus hükümeti olduğunu öne sürmüştü. Washington Post'un iddialarına Rusya'dan da yalanlama geldi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Irak, Amerika aleyhinde bu ülkenin egemenliğini ihlal ettiği ve halkına karşı uranyum kullandığı için dava açıyor. Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Danışmanı Hatif El-Rikabi, El-Malume Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ve Iraklı vatandaşlara karşı uranyum içerikli silah kullandığı için Amerika aleyhinde İsveç ve Almanya mahkemeleri nezdinde dava açacağını bildirdi. El-Rikabi, uluslararası mahkemeler nezdinde Amerika aleyhinde dava açılıp yargılanacağını işaretle, Sağlık Bakanlığı'ndan Amerika'nın Irak'ın muhtelif noktalarına bombalamalarının ardından yaşanan can hasarının detaylarını ilan etmesini istedi. Şimdiye kadar yayınlanan raporlarda Amerika'nın 1991 ila 2003 yılları arasında savaş sırasında Irak'a karşı zayıflatılmış uranyum içerikli silahlar kullandığı, bunun Irak'ta kanserin yayılması ve bebeklerin sakat dünyaya gelmelerine yol açtığı bildirilmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, çok taraflı Çabahar Anlaşması'nın aydınlık ufku başlığını taşıyor. Çok taraflı işbirliği için en etkin ve kalkınma ve ilerlemeye yol açabilecek önemli yöntemlerden biri bölgesel kapasite ve imkanları kullanmaktadır. Bu bağlamda bugün sanal ortamda stratejik öneme sahip Çabahar Limanı hakkında İran, Özbekistan ve Hindistan arasında ilk ortak çalışma grubu düzenlendi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Cuma günü gerçekleştirdiği sanal görüşmede İran ile Çabahar Limanı hakkında üçlü toplantının düzenlenmesi gerektiğine dair yaptığı açıklamanın ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı İran, Özbekistan ve Hindistan üçlü toplantısının düzenleneceğini duyurdu. Çabahar Limanı bölgede siyasi ve ekonomik münasebetler adına her daim stratejik öneme sahip olmuştur. Jeopolitik olarak İran'ın tek okyanus limanı sayılan Çabahar, Fars Körfezi ve Oman Denizi şeridinde en kilit noktalardan biri sayılıyor ve Güney-Kuzey koridorunda da oldukça önemli ve stratejik konuma sahiptir. Çabahar Üçlü Anlaşması'nın önemi, anlaşmanın imzalanmasının üzerinden 4 sene geçerken daha da belirgin hal almıştır. Özbekistan dahil diğer bazı ülkelerinde Çabahar Anlaşması'na katılmak için gösterdikleri ilgi, bu bağlamda gelecekte de yapılacak işbirliği için aydınlık bir vizyon çizmektedir. Hindistan Times gazetesi Yeni Delhi'nin Çabahar Limanı'ndaki faaliyetleri ve yatırımına işaretle, Afganistan'a transit taşımacılıktaki önemi yüzünden Amerika'nın Çabahar Limanı'nı yaptırım listesine almamak zorunda kalırken yaptırım kapsamından çıkardığını yazdı. Aslında karşılıklı ihtiyaç ve bağımlılık bu stratejik ve önemli limanın geliştirilmesi zaruretini belirginleştirmiş ve yaptırımları anlamsız kılmıştır. Hindistan Başbakanı Narendra Modi 2006 yılında Çabahar Üçlü Anlaşması'na imza atarken yaptığı açıklamada İranlı ünlü şair Hafız'dan bir şiir okurken ayrılık günleri ve gecelerinin artık sona erdiğini ve dostluklarının daima devam edeceğini belirtmiş. Çabahar Üçlü Koridoru'nun kurulmasına ilişkin anlaşmanın bölgenin rotasını değiştirebileceğini ve bölge üzerinde de ekonomik faaliyetlerin önündeki engelleri de kaldırabileceğini söylemiştir. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise şöyle demişti: "Bölgede bazıları terör ihraç ederken biz üç ülke ortak işbirliği ve bölgede istikrar ve halkın refahı doğrultusunda mevcut fırsatları değerlendirmeyi de ihraç ediyoruz. Bizim mesajı şudur: tüm bölge ülkeleri bu işbirliği türüne katılmalılar." İran İslam Cumhuriyeti ise bölge ülkeleri ve komşularının refah, barış, güvenlik ve kalkınmasını kendi refah, güvenlik ve kalkınması olarak görüyor. İran enerji zengini ve koridorların da kesiştiği bir ülke olarak kendi kapasite ve imkanlarını da ortak ekonomik hedeflerin gerçekleşmesi için sunmaya hazırdır. Bu yapıcı harekette de Kuzey-Güney Koridorunu geliştirme doğrultusunda Çabahar Limanı'nın kapasitesinin kullanılması önemli bir konu sayılıyor. Evet, bölge ülkeleri bir araya gelip güç birliği yaparlarsa çok büyük işlere de imza atabilirler. Bölge ülkeleri bölge milletlerinin lehine olacaktır ve her türlü girişimde de bulunmaları gerekiyor. Ülkeler geliştikçe halkın refah seviyesi ise artar. Bu da doğrudan sürdürülebilir, güvenlik ve huzura da yol açabilir.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'da tansiyonun yükselmesi etrafında. Amerikan Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini kazandığı iddiasını ısrarla dile getirmesinin ardından Trump'ın taraftarları da sokaklara inerek onun bu iddiasını desteklemeye başladılar. Dün Trump'ın taraftarları ile karşıtları Washington dahil Amerika'nın bazı kentlerinde protesto eylemi düzenlediler. Washington'da polis karşıt grupları birbirinden ayırmaya çalıştı ancak Trump'a destek eylemleri sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında kavga çıktı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ı destekleyen Amerika'yı yeniden büyük yap ve önce Amerika için kadınlar hareketleri ile gururlu çocuklar adlı grubun Amerikan Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Washington'da düzenlediği eylemde sıkı güvenlik önlemine rağmen şehrin birçok noktasında karşıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı. BLM meydanına gitmek isteyen bir grup ile Trump destekçileri arasında çıkan arbedede bir kişinin bıçaklandığı belirtilirken birçok kişi de gözaltına alındı. Washington'da yaz aylarında çıkan olaylar üzerine Washington Belediyesi'nin BLM meydanı adı verdiği Beyaz Saray'a çıkan sokağa Trump destekçileri alınmadı. 3 Kasım başkanlık seçimlerinin ardından ikinci kez protesto eylemi düzenleyen Trump'ın tarafları hırsızlığı durdurun ve 4 yıl daha gibi sloganlar atarak seçimlere geniş şekilde hile karıştığını ve demokratların seçimleri çaldığını deklar ettiler. Anlaşılan Trump'ın destekçileri de aynen Trump'ın izinde giderek seçim sonuçlarını kabul etmek istemiyorlar. Oysa Amerikan Yüksek Mahkemesi seçimleri doğrulamıştır. Yüksek Mahkemenin kararının ardından başlayan ve giderek şiddet eylemine dönüşen protestoların Amerika'da durumun giderek kötüleştiği sinyalini veriyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçimlere hile karıştığı iddiası bir ilk sayılıyor. Çünkü Amerika gibi bir ülkede şimdiye kadar kendisi hem başkan hem de başkan adayı olan hiç kimse bu tür bir iddiada bulunmamıştı. Amerika'da bugün yaşananlar daha ziyade demokrasinin yerleşmediği ülkelerde vuku buluyor. Kendini demokrasi öncüsü olarak gören ve demokratik kurumları ve halkın katılımıyla övünen Amerika gibi bir ülkede seçimlere geniş şekilde hile karıştığı iddiaları ilginç bir durum sayılıyor. Amerika gelişmelerini takip eden İranlı uzmanlardan İsfendiyar Hudai, Senato'nun Cumhuriyetçilerin kontrolünde yüksek mahkeme üyelerinin ekseriyeti de Trump'ın destekçilerinden oluştuğu için Amerikan başkanı mazlum numarasını yapmasının bir izahatı olmadığını bildirdi. Hukuk mücadelesini kaybeden Amerikan başkanı Donald Trump hala iddiasından vazgeçmiş değil. Trump dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hırsızlığı durdurmak için binlerce kişinin Washington sokaklarına indiğini belirterek mücadeleyi yeni başlattıklarını yazdı. Böylece 17 Aralık tarihinde seçiciler kurulu Demokrat aday Joe Biden'ı Amerika'nın yeni başkanı olarak ilan etse bile Trump'ın iddiasından geri adım atacağı düşünülmüyor. Bu aşamadan sonra Amerikan Başkanı Trump destekçilerini resmen meydanlara inmeye ve hatta şiddet işlemeye davet edebileceği de ihtimal dışı değil. Radikal ve faşist bir grup olan Gururlu Çocuklar grubu ülkede siyasi şiddeti yaymaya oldukça elverişli bir grup sayılıyor. Koronavirüs krizi pençesine düşen Amerika'da seçim kavgalarının büyümesi ciddi sonuçlar doğurabilir. 126 Cumhuriyetçi temsilcinin Texas eyaletinin seçimlerin iptali için açtığı davayı desteklemesine göre Biden Beyaz Saray'a girdikten sonra da Kongre'deki Cumhuriyetçiler tarafından engelleme çabalarıyla karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Amerika bölgedeki gerici Arap ülkelerine silah satmaya ve bölgeyi güvensizleştirmeye devam ediyor. Son yıllarda özellikle de Suudi Arabistan'a yüklü miktarlarda silah satan Amerika, şimdi de Birleşik Arap Emirliği'ne yüklü miktarda silah satmayı amaçlıyor. Amerika Birleşik Devletleri her zaman Batı Asya'yı güvensiz hale getirerek, İran düşmanlığını da yayarak Fars Körfezi güneyi şeridi ülkelerine mümkün olduğunca çok silah satmaya çalıştı. Ve ABD Kongresi şimdi bu yönde yeni bir adım attı. Biz Amerika'nın bu kararını ve Amerika Senatosu'nda Birleşik Arap Emirliği'ne gelişmiş silahlar satılmasının onaylanması konusundan yola çıkarak bu kararın amacı ve getirileri hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doktor Sayın Abbas Karaş Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Amerika senatörleri, Abbas Hocam, Birleşik Arap Emirliği'ne gelişmiş silah satışlarını kesme kararlarını reddederek Fars Körfezi Güney bölgesinde bulunan Birleşik Arap Emirliği ile 23 milyar dolarlık bir silah anlaşmasını onayladı. Öncelikle siz bu kararı nasıl değerlendirirsiniz bölgemiz için efendim?
Şöyle söylemem gerekiyor. Bizim dinleyeceğimiz bilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri denen ülkenin toplam, yani toprak büyüklüğü veya nüfusu bizim Türkiye'deki herhangi bir il değil. Bir ilçe kadardır. Yani bir ilçemiz kadar kapasitesi vardır. Ha, son zamanlarda petrol gelirlerinden ve biraz başka şeylerden dolayı muazzam bir ekonomik yükselmeye geçti ve çok paraları var. Bir kere bu paralar nihayetinde petrol gelirlerinden bunun dönüşümü Amerika'ya nasıl olacaktır? Bunun çok şeyi vardır. Nüfusunun çok az olduğuna göre Amerika buraya ne kadar buzdolabı, ne kadar bilgisayar satabilir veya Amerika buraya ne kadar gıda satabilir? Bunun en kolay yolu silah satmaktır. Büyük çaplarda silah satıyorlar. O paralar tekrar Amerikan ekonomisine geri dönüyor. Yani Amerika nasıl büyük devlet oluyor? Bir zaman İngiltere'ydi böyle. Diğer ülkelere sattığı silahlarla. Ve dediğim gibi çok fazla bunu biliyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde ne bu silahların ne kadarının alındığını, ne kadarının teslim aldığını, ya bunlar denetleyecek ve bunlar ne kadarı o şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin ordusunun envanterine kaydoluyor veya bunların kalite kontrolü yapılıyor. Bu çok abesli işte, kaldığı zaten yok. Böyle bir hacim yok, böyle bir kapasite yok bu ülkede. Bu bir. İkincisi, kalanlar da geldiklerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakıyoruz mesela. Bölge ülkelerle işbirliği yapacağına, şu anda diyelim ki Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti ile oradaki diğer ülkeler, yani Siyonist İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'la Doğu Akdeniz'deki Türkiye en büyük şehri düşünmek lazım. En güneyin Türkiye, kuzey Akdeniz'de en çok şehre sahiptir. Orada Türkiye'nin gerçek haklarına, yani oradaki doğal gaz kaynaklarına tabii ki ortaklık etmesi en büyük hakkıdır. Ama bakıyoruz ki burada Türkiye'nin hakkına karşı Birleşen Devletler'in yanında bir de Birleşik Arap Emirlikleri var. Hakikaten insan gülesi geliyor. Sen kimsin? Sen Osmanlı'da bir eyalet bile değilsin. Basra velayetine bağlı bir ilçesin. O şimdi gelmişsin Yunanistan'la işbirliği yaparak Türkiye'ye, dediğim gibi burada meydan okuyorsun ya, Türkiye'ye düşmanlık yapıyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri bölgemizdeki her yerde, her yerde ama nerede bir gericilik varsa, nerede bir tane istikrarsızlık varsa, nerede bir terör örgütü varsa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin paraları orada şey ediliyor, harcanıyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri sanki Amerikan tarafından misyon verilmiş, sen İslam dünyasını karıştır, İslam dünyasında nerede fitne, fesat varsa sen orada ol. Bu nedenle de böyle değerlendirmek lazım. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dediğim gibi yeraltı kaynakları yağmalanarak Amerika'ya ve diğer batılara taşınıyor. Arkasından da dediğim gibi muhtemelen çoğunu kullanmayacak silahlara yatırım yapıyor. Kalanlar da ya Yemen'i bombalar açıkçası ya da dediğim gibi diğer de İsrail'in yanında yer alır diye düşünmem lazım. Zaten İsrail'le artık normal ilişkiler de vardır. Bize istenmeni abartıyor diyorlardı. Şimdi abartmadığımız tahminlerimizin doğru çıktığını hala söylüyorum. Hala da bunun üzerine altını çiziyorum. Biz nasıl ki Azerbaycan'la tek millet iki devlet diyorsak, Suudi Arabistan'ı ben çatı devlet düşünüyorum. Suudi Arabistan'ın altında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğerleri, ona hatta ben Katar'da katıyorum buna. Bunlar da Suudi Arabistan başta olmak üzere diyorum ki bunlar da çok millet tek devlettir. Bu devletin de bir tarafı Riyad'dır, bir tarafı Tel Aviv'dir diye düşünmek lazım.
Doğru. Hocam, Fars Körfezi'nin güney kıyılarındaki ülkeler, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Batı'nın Batı Asya'daki en büyük müttefikleri ve Amerikan silahlarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor bildiğiniz gibi. Ve bunları da satın almak ve stoklamak için yılda milyarlarca dolar harcıyorlar. Şimdi Amerika'nın bu silah satma politikası sizce Trump'tan sonra acaba değişecek mi? Bölgemize yönelik bu silah sevkiyatının ve tedarikinin değişeceği hakkında herhangi bir fikriniz var mı?
Hayır, hayır. Amerika bugün dünyada en çok silah satan ülkedir ve Amerika'nın büyük bütçesi bu kadar, kaç trilyon dolarlık askeri bütçesi ve diğer bütçesi, uzay çalışmaları falan birçoğu bu silah satışından elde ediliyor. Bu bakımdan bu silah satışlar devam edecektir. Bence dediğim gibi, yani başka bir şekilde devam edecek olursa da bunlardan asla vazgeçmeyeceklerdir. Ve bunun şöyle bir şey var. Yani bugün Suudi Arabistan yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, Bahreyn yönetimi, Kuveyt yönetimi veya Katar yönetimi, bunların iradesinde yoktur böyle bir şey. Yani deseceğiz yarın bugün Muhammed Bin Selman kalksa, sabahleyin olmaz ya, vatansever olsa ya, dese ki ya ben niye bu kadar ülkemin parasını burada kullanmayacağım silahlara yatırıyorum ya da Yemen halkın başına bombardıman için kullanıyorum veya Katar emiri veya Suudi Bahreyn emiri veya işte hepsi diyelim ki bunlar düşünseler böyle bir şey. Düşünmezler ya, vatansever olmak, onlardan beklemek mümkün değil yani. Hadi vatansever oldular ve düşündüler. Ya bir dakika orada oturamazlar. Bir dakika. Onlar da biliyorlar ki Amerika irade ettiği gün onların tahttan Allah şahit der amca çocuklarını, kardeş çocuklarını, hala çocuklarını veya başkasını getirir koyar oraya, der emir sensin. Bunu fiilen gördük. Birçok ülkede gördük burada. Bu nedenle dolayı bunlar öylesine bir zincirlerle bağlanmışlar ki emperyalizme, bunların kendilerinin iradesi yoktur. Bunların önüne gelen, dikte edilen şeyler, Amerika'dan gelen veya diğerlerinden gelenler hayata getirirler. Bunu böyle yapacaksın. Yapmazsan ya, dese ki yok yapmıyorum ben böyle bir şey yapım, dediğin gibi biliyor ki iktidardan öyle uzaklaştırılır ve hatta hemen 24 saat içerisinde askeri mahkemede yargılanır yeni iktidara gelenler tarafından, vatana ihanetten yargılanır ve idam edilir. Bu nedenle dolayı bu şekilde devam edip gidecektir. Ta ki oralarda biz çok umudum yok ya bir gün o bölgeye demokrasinin geleceğine, insan haklarının geleceğine, kişi hak ve özgürlüklerinin geleceğine, ifade özgürlüğünün geleceğine, muhalefetin olacağına hiç de ihtimal vermiyorum. Bu nedenle de biz böyle sürekli ister demokratlar gelsin, ister cumhuriyetçiler gelsin, biz her zaman için bu bölgenin bütün parasının büyük miktarının tekrar Amerika'ya akacağından, ha bugün Amerika olur, yarın başka bir spekiz olur, akacağından hiç şüphem yoktur diye düşünüyorum.
Doğrudur. Hocam şimdi son soru olarak soruyorum. Bu silahların stoklanması bizim bölgemizde, sizin de demin ifade ettiğiniz gibi, mesela Yemen'de kullanılabilir, Yemen'de mazlum insanları bombalamakla bunları kullanabilirler. Ancak kendileri için, yani Birleşik Arap Emirlikleri için, Suudi Arabistan için nasıl bir getiriler olur ülkelerine?
Hiçbir getirisi yoktu. Dediğim gibi ben çok önceden söylemiştim. Albay diye bir şey vardı. Bir çok popüler bir tane Twitter kullanıcısı vardı. Suudi Arabistan'da sen albaylık yapmış. Bazen gerçekliğe yazıyordu. Ya biz diyor bunların birçoğunun nasıl sayımını mı yapıyoruz? Bu kadar diyelim ki filan çok teknolojik bir silah aldık. Bizdeki diyor uzmanlar ne kadar bilecek ki bunu aldık, almadık, getirdik, getirmedik. Stoklayacak yeri olmadığından dolayı zaten bir şey diyor. Bir kısmını da sonradan imha ediyoruz. Yani hiç kullanılmadan hangarlara gelip koyarız. Bir müddetten sonra kullanmadıktan dolayı şey olur, çürür. Ya da diyelim ki yedek parçası gelmez. Onları çıkartırız, yenisini getiririz. Yani oralar bir silah ve teknolojik silah hurdalığına dönmüştür. Çünkü onları kullanacak dediğim gibi kapasite lazım. Ya bu kadar yıldır, kaç yıldır Yemen, devamlı mı söylüyorum da kusuruma bakmasın dinleyiciler. Ayağında Yemenli askerlerin postalı yok. Yani hiçbir şeyler yok. Fakir, çok ilkel şartlarla ülkelerini savunan Yemenliler kaç yıldır bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Bahreyn'in saldırıları, hatta dönemde İsrail'in saldırılarının karşısında dimdik ayaktadırlar. Yani dünyanın en zayıf ordusuna sahip olan diyelim ki şey olarak, teçhizat olarak söylüyorum, teçhizat, teknoloji olarak Yemen'e karşı bunlar birleşmişler. Bu bir tane bir ay boyu yol almamışlar. Üstelik sürekli de bu Yemenli savaşçıların, Ensarullah'ın savaşçılarının saldırısına maruz kalıyorlar. Bu nedenle dolayı böyle abes listi kaldığı için dediğiniz bunlar çok böyle bir yerde askeri başarı göstersinler. Çünkü bunlara kullanacak askeri yetenek, bilgi birikimi sosyolojik olarak mümkün değil diye düşünüyorum ben.
Doğru. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaş hocamızla konuştuk. Amerikan Senatosu'nda Birleşik Arap Emirliği'ne gelişmiş silahlar satılmasının onaylanması konusu etrafında bugünkü sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde İslami İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin seçkin bilim adamlarının koronavirüs aşısını üretebilecek kapasitede olduğunu vurgulaması, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Venezuelalı mevkidaşına gönderdiği mesajda Amerika terör devletinin sultacılığı ile mücadeleye vurgu yapması gibi haberlere yer verilirken, Risale gazetesinde İran Ticareti Geliştirme Kurumu Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Anlaşmaları danışmanı Hadi Seyidi'nin İran-Avrupa Ticaret Konferansı amacıyla ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Anlaşmaları Danışmanı Hadi Seyidi, İran ve Avrupa arasında büyük ticaret konferansının düzenlenmesinin amacı, taraflar arasında ticari ve ekonomik işbirliğini arttırmak için zemin yaratmaktır, dedi. İran ile Avrupa arasındaki büyük konferansta her iki taraftaki şirketler arasında ticari toplantıların gerçekleşeceğini kaydeden Seyidi, konferansın 3 günü olan 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde iş görüşmeleri yapılacağını ifade etti. Her iki taraftaki firmaların ticari ekonomik etkileşime girmeleri için zemin oluşturmanın konferansın ana amacı olduğunu kaydeden Seyidi, bu alandaki yeni gelişmeler için zemin oluşturmanın ticari ilişkileri güçlendirerek pek çok gelişme fırsatına yol açabileceğini, İran'ın petrol dışı ihracatı ile Avrupa'dan sermaye ve aracı malların ithalatını sağlayacağını, yabancı yatırımı çekmeyi kolaylaştıracağını, ihracatı arttıracağını ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmekle birlikte ortak işbirliğinin önünü açacağını düşünüyoruz değerlendirmesini yaptı. 3 gün sürecek bu büyük konferansın yanı sıra uluslararası ticaret ve küresel pazarda varlık göstermekle ilgili 12 eğitim konusu İran ve Avrupa'dan eğitmenlerin katkısıyla sunulacak ve bu da İranlı şirketlerin dünya pazarlarına girme konusundaki mesleki kapasitelerini artırmaya yardımcı olabilir.
İttilat gazetesinde Amerika terör devletinin Suriye'den çaldığı petrolü onlarca tankere yükleyerek Irak'a sevk ettiğinin bildirilmesi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin İran'ın Almanya ve Fransa büyükelçilerini çağırarak bilinen terör unsuruna ilişkin Avrupa Birliği'nin korumacı ve destekleyici açıklamasına şiddetle itiraz ettiklerini vurgulaması gibi haberlere yer verirken, Horasan gazetesinde Rusya ve Suriye'nin Golan bölgesinde askeri işbirliği yaptığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya ordusundan bir komutan, Rusya ordusu işgal altındaki Golan Tepeleri sınırında Suriye ordusu ile ortak devriye yaptıklarını açıkladı. Rus medyasına konuşan Rus komutan, Rusya ordusu Suriye ordusuna Golan Tepeleri bölgesinde devriyelerine yardımcı olduğunu, ayrıca Alfa veya Bravo çizgisine yakın bölgede ortak askeri tatbikat düzenlediklerini kaydetti. Bravo çizgisi Suriye'nin Golan Tepeleri ile bu tepelerin işgal edilen kısmı arasında çizilen ve Siyonist rejim İsrail tarafından Alfa çizgisi adı ile bilinen bir çizgidir.
Hemşire gazetesinde Iraklı parlamenterin yabancı güçlerin bu ülke topraklarından sınır dışı edilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Kerim Alevi, ecnebi askerlerin Irak'tan ihraç edilmesi konusunda alınan kararda milli birliğin şart olduğunu vurguladı. Alevi, bazı siyasi uygulamaların Amerika terör devletinin Irak'ta kalmasına sebebiyet verdiğini belirterek, oysa ecnebi askerlerin Irak'tan ihraç edilmesinin şart olduğunu kaydetti. Alevi, Irak'ta milli egemenliğin ancak bu şekilde sağlanabileceğini, bu yönde alınan karar için milli birlik ve beraberliğin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimli atılım.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım isimli dizi sohbetimizin 17. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'ın nasıl bölgede tıp ve tedavi odağına dönüştüğünü ele alacağız.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Hicri Şems'i 1399 yılı başlangıcı bağlamında yaptığı konuşmada bu yılı üretimde atılım yılı olarak adlandırdılar. Tabii ki üretimde atılımın geniş çaplı kavramı vardır. Endüstriyel ve tarımsal ürünlerin üretimin geliştirilmesinin yanı sıra bilimsel göstergelerin gelişmesi, özel ve bilimsel ürünlerin ve hizmetlerin de gerçekleştirilmesi stratejik ve uzun vadeli hedefler olarak belirlenmiştir.
Üretimde atılımın bir bölümü de sağlık ve tedavi sektörü ile ilgilidir. Sağlığın önemli bir kolu da tedavi ve sağlık turizmidir. Tıbbi ve sağlık hizmetleri diğer ülkelerden ülkeye turistlerin gelmesine ve sonuç olarak gelir kaynağının sağlanmasına yol açar. İran İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı dönemine kadar tıbbi, sağlık ve tedavi alanında hep yabancı ülkelere bağlıydı ve özel ve tedavi ihtiyaçlarını yerli kaynaklara ve uzmanlara dayanarak karşılayamıyordu.
İran Hicri Şems'i 1357 yılına dek Bangladeş, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden doktor ithal eder hale gelmişti. İslam İnkılabı öncesinde İran hem güncel ve dönemin tıbbi malzeme ve araç gereçleri alanında geri kalmışlık yaşıyordu. Hem de ülkenin birçok noktasında hastane ve sağlık ocağı gibi temel imkanlardan ve altyapıdan yoksundu. O dönemde birçok şehirde bile hastane ve doktor bulunmuyordu. Ancak İslam İnkılabı'nın zaferiyle beraber bu alanda ülke gelişmeye başladı. 40 yıllık süre içerisinde İran, bölge ve dünyada tıp alanında üst düzey bir seviyeye geldi ve böylece gelişmiş ülkelerle rekabet eder hale ulaştı.
Tıbbi dallarda insani kaynağın nicelik ve nitelik açısından gelişmesi ve tıp bilimleri fakültelerinde artması ile ülke ihtiyaçları zaman içerisinde karşılandı. Şimdi İran tıbbi personel ve doktor ihraç edecek duruma gelmiştir. Bölgede ve bölge dışında tıp merkezlerinden biri haline gelen İran, İslam İnkılabı zaferinden sonra tıbbi ve sağlık malzemeleri ve araçları alanında dünyadaki gelişmiş ülkeler ile rekabet etmeye bile başladı. Hali hazırda ise İran birçok tedavi ve tıp dalında, özellikle de kanser alanında büyük başarılara imza atmıştır.
İran'ın kanser alanındaki gelişmeleri sayesinde kanserden ölüm sayısının son 20 yılda epey azalmıştır. İran'ın bu alandaki gelişmeleri ayrıca bölge ülkeleri özellikle de komşu ülkelerden turistlerin özellikle de kanser tedavisi görmek için İran'a gelmelerine yol açmıştır. Gelişmiş cihazlar kullanmak, kalifiye tıbbi kadrolar ve doktorlar ayrıca masrafların düşük olması İran'ın bu alandaki avantajlarından sayılır.
İran Tıp Üniversitesi kanser tedavisinde yeni protonlardan, özellikle ağır partiküllerden ve protonlardan yararlanan öncü kurumlardan biridir. Günümüzde İranlı uzmanlar göz, boğaz, kafa kaidesi, beyin ve çeşitli organlar, iç organlar dahil her organdaki kanserlerin önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için 3 alanda çalışıyorlar. Kök hücre alanında sağlık hizmeti verilmesi, İslam İnkılabı liderinin de üzerinde durduğu hususlardan biridir. Kök hücre bilgisi, İran'daki gelişmiş disiplinlerden biridir.
Kök hücrelerin önemi tam bir insan oluşturma yeteneğini sağlamaktır. Kök hücrelerin keşfi, genlerin veya DNA'nin keşfi gibi dünyada büyük bir değişikliğe neden oldu. Bu nedenle de İran'da bu önemin farkına vararak kök hücreler alanına öncelik verildi. Dünyadaki kök hücrelerin keşfi yaklaşık 45 yıldır yapılmıştır. Kök hücreler ilk olarak 1970'te lösemi hücrelerinden ve 1998'de ise insan embriyonik hücrelerinden alındı.
İran'da kök hücre biliminin gelişimi devrimden sonraki yıllarda başladı. Terbiyet Modarres Üniversitesi, Royan Araştırma Enstitüsü, Şehit Beheşti Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi 20 yıl önce kök hücreler alanında çalışma ve araştırmalarına başlayan merkezler arasındadır. Bu süreç İran'ın diğer ülkelerle aynı zamanda adım adım ilerlemesine sebep oldu. Hali hazırda Scopus'un küresel istatistiklere göre İran dünyadaki kök hücre bilimi üretimi alanında 15. sırada yer almaktadır. Bu gelişmeler İran'ın kök hücre bilimi üretiminde 5-10 yılda önde giden 10 ülke arasında girebileceğini gösteriyor.
Şehit Beheşti Tıp Üniversitesi Yeni Teknolojiler Fakültesi Dekanı Dr. Nick Nejat, Hicri Şamsi 1404 vizyonuna göre İran'ın bilim açısından dünyada üst sıralarda yer alması ve kök hücre alanında ise bilim üretimi açısından bölgenin en büyük gücü olması gerektiğine dikkat çekiyor. Nick Nejat, İran şu anda kök hücre açısından bölgede birinci sıradadır ve bunun dünyada da mümkün olmasını umuyoruz, dedi.
Hali hazırda İran'da Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar, ayrıca diyabet, karaciğer ve böbrek yetmezliğinin tedavisi üzerine temel araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca ülke genelinde kalp hastalığı, cilt, kemik erimesi ve kanser gibi klinik denemeler süreci de devam ediyor. İran aynı zamanda kök hücre kanseri araştırmalarında da liderdir. Kök hücre tedavisi alanı yeni bir konudur. Bu nedenle İran yeni kök hücre tedavilerini keşfeden bir ülke haline de gelebilir.
Doktor Nick Nejat'a göre kök hücre tedavisi için başka ülkelerden İran'a gelenler var. Ona göre bu bilimin gelişmesi ve medikal turizm sayesinde ülkede yeni gelir kaynakları da oluşturulabilir. Dr. Nick Nejat 2020 yılında dünyanın birçok ülkesinde ve bazı ülkelerde 2025 yılına dek kök hücrelerle hastalıkların tedavisinin hedeflendiğine dikkat çekerek İran'ın aynı dönemde kök hücre tedavisine epey güvenebileceğini de söyledi.
Yargı konseyli istişarelerden sonra İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından belirlenen genel sağlık politikalarına göre sağlık kriterlerinin geliştirilmesiyle bölgede ilk konuma yerleşmek, bilim, teknoloji ve tıbbi hizmetler alanında kaynak haline gelmek amacıyla yenilikçi ve planlama çerçevesinde tıbbi bilimler alanındaki araştırmalar hususunda stratejik gelişmeler ve İran'ın Güney-Batı Asya bölgesinin ve İslam dünyasının tıp merkezine dönüşmesi, İran'ın tıbbi ve tedavi planlamasının temel hatları olarak belirlenmiştir. Bu hedefler çerçevesinde ise üretimde atılım yılında önemli adımlar atılmıştır. Tabii ki bu adımlar ile İran amaçlarına daha hızlı ulaşabilir.
Tek taraflı ve yasa dışı Amerikan yaptırımlarına rağmen tüm COVID-19 ilaçlarının yerli üretimi ve klinik denemeleri İran'ın bu alandaki yeteneklerini bir kez daha gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz ülkeleri Sağlık Bakanları sanal toplantısının oturumunda İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanı Dr. Said Nemeki İran'ın deneyimlerini bölgedeki tüm ülkelere aktarmaya hazır olduğunu açıkladı.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 17. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Çalışmaya karşı duyarsızlık ve tembelliğe ve yan gelip yatmaya yönelmek, ekonomi ve psikoloji alanlarında zararlı bir sorun ve eğilim olarak tanımlanır ve sosyal bozukluklara, suçlara ve psikolojik dengesizliklere yol açtığı kaydedilir. Bu zararlar çalışmayan insanların izzetini ve özgüven duygusunu yok eder. Bundan başka çalışmayan insan kendini acı çektirdiği gibi ailesine ve çevresindekileri de sıkıntı yaratır ve baskı uygular. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Çalışabilen insan çalışmaz ve eğlenmek ve zamanını boşa harcamak gibi durumlara yönelirse sonuçta kendisine ve yakınlarına ciddi zararlar verir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Gevşek olma ki seni tanıyanlar seni aşağılamasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman birini severse hemen çalışıp çalışmadığını sorar ve eğer hayır cevabını alacak olursa şöyle buyururdu. Gözümden düştü. Sahabe nedenini sorunca da Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Çünkü eğer mümin bir işle uğraşmıyorsa mecburen geçimi için dininden harcamak zorunda kalır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlerle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru hakkında Ehl-i Sünnet'in görüşleri ve inançlarını gözden geçireceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde ilahi dinlerin ahir zaman ve bir kurtarıcının zuhru hakkında bir takım ortak görüşleri bulunduğunu anlattık. İlahi dinler, beşeriyetin yeryüzündeki yaşamının geleceği hakkında zaferi ve imanın hakimiyetiyle birlikte olacağını müjdeliyor.
Geçen bölümlerde yine Kur'an-ı Kerim ayetlerini istinat ederek vaat edilen kurtarıcı ve dünyada hakimiyetin sonunda salih insanların ve mustazafların eline geçeceği konusunda bazı noktalara temas ettik. Bundan başka İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve masum imamların hadislerinden hareketle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyayı karanlıktan ve zulüm ve adaletsizlikten kurtaracak kişi olduğunu ve İslam dininin o Hazretin zuhur edeceğini müjdelediğini ve şu anda gaybet döneminde olduğunu açıklığa kavuşturduk.
Vaat edilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği inancı Müslümanların inancının bir bölümünü oluşturuyor. Gerçi İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ve zuhur edeceği sıralarda yaşanacak olaylar hakkında Müslümanların arasında bazı görüş ayrılıkları bulunuyor. Fakat tüm İslami mezhepler ahir zamanda böyle bir şahsiyetin zuhur edeceği konusunda hemfikirdiler. Buna göre bu inanç Şia mezhebine özel bir inanç değildir. Fakat sapkın Vahabi tarikatı ve tekvirci akımlar ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu inkar ediyorlar.
Ancak Ehl-i Sünnet'in muteber kitapları ve kaynaklarına ve büyük muhaddislerinin eserlerine baktığımızda bu kaynaklarda İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında ve zuhur edeceği zaman yaşanacak olaylarla ilgili birçok rivayet ve hadis nakledildiği anlaşılıyor. Bir başka ifadeyle tarih boyunca ehli sünnet alimleri ve hadis ravileri İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hakkındaki hadislere büyük özen göstermiştir. Bu rivayetlerden anlaşıldığı üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem soyundan ve Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın evlatlarındandır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve zuhur etmesi ve İslam peygamberinin soyundan olması konusuna değinen Ehl-i Sünnet'in bazı muteber kitapları ise şöyle. Ahmed bin Hanbel'in Musned adlı eseri Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Ebi Davud Süneni, Termezi Süneni, İbn-i Maci Süneni, Yesai Süneni, İbn-i Esir'in Cami'ul Usul adlı eseri İbn-i Arabi'nin Futuhatul Mekkiye adlı eseri, İbn-i Cüzi'nin Tezkeretul Havas adlı eseri, Kunduzi'nin Yanabiul Mavidde adlı eseri, Hakim Nişabure'nin El Mustedrek Ala Sahiyeyn adlı eseri ve diğer birçok eser.
Burada bir noktanın hatırlatılması gereklidir. O da şu ki, Şia Müslümanlar kesin ve kat'i delillere dayanarak İmam Mehdi aleyhisselamın İmam Hasan Askeri aleyhisselamın evladı olduğuna inanmasıdır. Hazreti Mehdi aleyhisselam Kameri 255 yılında dünyaya gelmiş ve Yüce Allah'ın izniyle şimdiye dek hayattadır ve halkın arasında yaşamına devam etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere Hazreti İsa Mesih aleyhisselam da halen hayattadır. Yine Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere Hazreti Mehdi aleyhisselam son kurtarıcı olarak zuhur ettiğinde Hazreti İsa Mesih aleyhisselam da o hazretin yanında zuhur edecek ve büyük hedefine ulaşmasında ona yardımcı olacaktır.
İster Şia ister Sünni, tüm Müslümanlar Hazreti Mehdi aleyhisselamın İslam peygamberinin soyundan olduğuna inanmalarına karşın birçok ehli sünnete göre büyük kurtarıcı hala doğmamıştır ve doğumu ahir zamanda gerçekleşecektir. Ancak bazı ehli sünnet büyükleri Hazreti Mehdi aleyhisselamın İmam Hüseyin aleyhisselam soyundan geldiğini, o hazret doğduğunu ve halihazırda gaybet döneminde olduğunu belirtiyor.
Ehl-i sünnetin önde gelen alimlerinin görüşleri ve rivayet ve hadis kaynaklarına bakıldığında, ehl-i sünnetin esas mezhepleri yani Şafii, Hanbeli, Maliki ve Hanefi mezheplerinin alimleri, Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur etmesine inancı, İslami inançların bir parçası olarak kabul ettikleri anlaşılır.
Şafii alimler Mehdiviyet meselesine özel özen gösterdikleri biliniyor. Şafii alimler eserlerinde ve yazılarında ilgili hadisleri tekrarlayarak ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın sıfatlarını anlatmak ve bu arandaki şüpheleri reddetmek suretiyle Mehdiviyet meselesini çeşitli boyutları ile irdelemiştir. Muhammed bin Talha Şafii ünlü eseri Matalibul Su'ul fi Menakibi Ali Resul de masum imamlar hakkında görüşünü beyan etmiştir. Eserin ardında da anlaşıldığı üzere Muhammed Şafii bu kitabı masum imamların faziletleri ve yaşam öyküleri hakkında yazmıştır.
Muhammed Şafii kitabın son bölümünü de İmam Mehdi aleyhisselama ayırmıştır. Muhammed Şafii şöyle yazıyor. Beklenen Mehdi Kameri 258 yılında Samera'da dünyaya geldi. Şafii ardından Hazreti Mehdi aleyhisselamın babası İmam Hasan Askeri ve ecdadının adlarını sırasıyla Hazreti Ali aleyhisselama kadar zikrediyor ve ardından Allah Resulü'nden Hazreti Mehdi aleyhisselam ve zuhuru ile ilgili bir rivayeti şöyle aktarıyor. Mehdi benim soyumdan ve kızım Fatıma'nın evlatlarındandır ve benimle adaştır ve ahir zamanda kıyam edecek. Yeryüzünü nasıl zulümle dolmuşsa onu adaletle dolduracaktır. Bu kıyam kesindir, hatta dünyanın ömründen sadece bir gün geride kalmış olsa bile. Buna göre Muhammed bin Talha Şafii de Şia Müslümanlar gibi vaat edilen kurtarıcının İmam Hasan Askeri aleyhisselamın oğlu olduğu ve halen de yaşadığına inandığı anlaşılıyor.
Hanbeli mezhebinin başı Ahmed bin Hanbel ise ehl-i sünnetin en geniş hadis kaynaklarından birini toplayan bir alim olarak Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında çok sayıda hadis toplamış bir alimdir. Kum Dini İlimler Merkezi'nin araştırmacılarından biri İmam Mehdi aleyhisselamla ilgili hadisleri Ahadisül Mehdi Men Musned Ahmed bin Hanbel adlı bir kitapta yayımladı. Bu kitapta Ahmed bin Hanbel'den Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili 136 hadis birkaç bölümde düzenlenerek yayımlandı. O hazretin zuhur etmesi ve zuhurun işaretleri, zuhur döneminde dünyanın durumu ve o hazretle ilgili başka konular bu hadislerde detaylı olarak izah ediliyor.
İbn-i Sabba Maliki de El-Fusul El-Muhimme Fi Marifeti Ahvalül A'imme adlı bir kitap yazmıştır. Maliki bu kitabı yazmaktan gayesini 12 imamın yaşamını anlatma şeklinde beyan ediyor. Maliki eserin 12. bölümünde İmam Mehdi aleyhisselamı anlatıyor. Maliki bu bölümde İmam Mehdi aleyhisselam ile ilgili çeşitli hadisleri ve rivayetleri anlatmış ve Allah Resulü'nün o hazretin zuhuru ile ilgili vaadini beyan etmiştir.
Şafii mezhebinden olan Ehl-i Sünnet alemi ve yazar İbni Hecer Heytemi, Hazreti Mehdi aleyhisselamın veladeti hakkında şöyle diyor. Mehdi babası rihlet ettiği sırada henüz 5 yaşındaydı ancak Allah Teala ona hikmet sundu ve beklenen kurtarıcı olarak adlandırıldı. Buna göre Hazreti Mehdi aleyhisselamın veladeti İbni Hecer'e göre kat'i bir konu olduğu anlaşılıyor. Ehl-i Sünnet'in ünlü tarih yazarı İbni Esir de Hazreti Mehdi aleyhisselamın veladetini kesin biliyor ve babası İmam Hasan Askeri aleyhisselam olduğunu da belirterek o Hazreti Şia Müslümanların 12. imamı ve beklenen imam olarak tanımlıyor.
Endülüslü seçkin arif ve yazar Muhyiddin İbni Arabi ise Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında şöyle diyor. Bilin ki Mehdi kaçınılmaz olarak zuhur ve kıyam edecek. O yeryüzü zulümle dolmadan kıyam etmeyecek. Ardından yeryüzünü adaletle dolduracaktır. O Resulullah'ın ıtretinden ve Fatıma'nın evlatlarındandır. Siyer ve ahlakta Resulullah'a benzer. O hazretle adaştır. Allahu Teala onun işini bir gecede düzeltecek. Zafer o hazretin önünde hareket edecektir. O Resulullah'ın yolunu ve sünnetini izleyecek. İşinde hata ve yanlış olmayacak ve bir melek onun işlerini onaylayacaktır.
Tüm bu anlatılanlardan hareketle Mehdeviyet ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğine yönelik inanç, Ehl-i Sünnet'in sabit inançlarından biri olduğu anlaşılır. Zira o Hazretin zuhur etmesiyle ilgili hadisler, Ehl-i Sünnet'in hadis kaynaklarında sürekli tekrarlanan hadislerdir. Nitekim bu yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam vasfındaki hadisler, Ehl-i Sünnet kaynaklarında, Şia kaynaklarda zikredilen hadislerden pek farkı yoktur.
Bu arada İslam peygamberinden Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında rivayet edilen hadislerin çokluğu, bazı Ehl-i Sünnet alimleri İmam Zaman aleyhisselam hakkında bağımsız eserleri kaleme almalarına sebebiyet vermiştir. Şeyh Muhammed Erivani, El-İmam El-Mehdi adlı eserinde şöyle yazıyor. Ehl-i Sünnet İmam Mehdi aleyhisselam ve ahir zamanda Mehdi adında birinin zuhur edeceği hakkındaki rivayetleri toplayarak birçok kitap yazmıştı. Öyle ki Ehl-i Sünnet'in bu bağlamda 30'u aşkın kitap yazdığı söylenebilir. Bu kitaplara İbni Davud'un El-Mehdi adlı kitabını, Celaleddin Siyuti'nin Alameti El-Mehdi adlı eserini, Hafız Ebu Naim İsfahani'nin Menakıbul Mehdi adlı kitabını ve diğer bazı kitapları örnek vermek mümkün.
Gerçi İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybiyet dönemi üzerinden asırlar geçiyor. Fakat gönüllerde umut ışığının hiçbir zaman sönmediği anlaşılıyor. Bugün herkes adaletin parlayan güneşinin doğmasını ve dünyaya nur saçarak karanlıkları yok etmesini ve esaret ve köleliklere son vermesini bekliyor. Ancak kurtarıcının zuhurunu beklemek hiçbir zaman o zuhur edene kadar oturup beklemek ve hiçbir şey yapmamak ve beşeriyetin işini ıslah etmek ve zulüm ve adaletsizliklerle mücadele yolunda hiçbir adım atmamak anlamına olmadığı da belirtilmelidir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel inkılabı, yetişmek için bir takım evreleri tamamlaması gereken bir meyveye benzer. Bu meyve belli bir zamanda toplanmaya hazır hale gelir. Evrensel kurtarıcı da ancak dünyada zuhuru için şartlar hazır hale gelince Yüce Allah'ın iradesi ve isteği üzerine ortaya çıkacaktır. Bu yüzden kurtarıcının gelmesi için zamanın ilerlemesi ve düşüncelerin değişime uğraması ve dünya halkı onu benimsemeye hazır hale gelmesi gerekir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.